Ayrım 10.
Yalnızlığından kurtulmak için yüzeysel ilişkilere girer. Hiçbir şeyden tadı almaz. İnsanlarla ilişkileri sürekli uyumsuzluk içinde geçer. Zaman zaman kuşkucu olur, alıngandır ve eleştiriye gelemez, kendisine hep haksızlık yapıldığını düşünür. Kimlik karmaşasından bir çıkış yolu da ters, olumsuz kimlik, negatif identity geliştirmektir. Toplum içinde bir yer edinemeyen, kök salamayan ve geleceğinden de umudunu kesen genç topluma sırt çevirir. Çocukluğunda kötü örneklere dönüş yapar. Madem ben sizin istediğiniz gibi olamıyorum, öyleyse istemediğiniz gibi olacağım der. Sınıfını, uyruğunu, dinini, ülkesini, yetiştiği ortamın tüm değer yargılarını yadsıyabilir. Uyuşturuculara kapılabilir, karşı kültür, counter culture oluşturan hippiler, beatnikler, punklar, heavy metalciler gibi topluluklara katılabilir. ABD'de kimi gençlerin yaptığı gibi, Budizm gibi, Hindu dini gibi dinlere dönüş yapabilir. Özel çiftliklerde ortak yaşam, community living süren toplu evlilik ve ortakçılık ilkelerine bağlanmış kümelere sığınabilir. Kimi genç de topluma sırt çevirmek yerine topluma meydan okuyarak olumsuz kimliğini kanıtlamaya, benimsetmeye çalışır. Şiddet eylemcileri, teröristler bunlara örnek gösterilebilir. Bunlar içinde ters kimliğin en çarpıcı ve en tanınmış örneği hiç kuşkusuz Mehmet Ali Ağca'dır. Zemzem kuyusuna işleyerek üne kavuşan insan gibi o da değer verilen insanları öldürerek ünlü kişiler arasına girmiştir. Murat, müzisyen bir baba ile öğretmen bir annenin tek çocuğu olarak büyümüştü. Bana ilk kez sinirlilik, okulda uyumsuzluk, evde hırçınlık ve öfke patlamaları gibi yakınmalarla getirilmişti. Tedirgin görünüşü ama konuşkan, zeki ve üstün müzik yeteneği olan bir çocuktu. Annesi Murat'ın her şeyine karışan, aşırı kuruntulu, çok konuşup çok öğüt veren bir kadındı. Okulda adı sıfırcıya çıkmıştı, sınıfın yarısını bütünlemeye bırakacak kadar acımasız biliniyordu. Oysa evde Murat'a karşı çok zayıftı, oğlunun kölesi ve oyuncağı durumundaydı. Murat annesine her dediğini yaptırır, her nazını çektirirdi. Okul dönüşü 5. kata çantasını taşıtırdı. Hatta bir kez aşağıdan seslenmiş, 5 katı annesinin sırtında çıkmıştı. Anne, tek oğlunun her şeyine katlanmayı, her isteğini yerine getirmeyi annelik görevi ve iyi bir çocuk eğitimi sanıyordu. Kocasını durmadan eleştiriyor, önerilerine kulak asmıyor, onu oğluyla kurduğu sembiyotik ilişkinin dışında tutuyordu. Baba çok duyarlı, çok etkisiz ve kadınsı özellikleri olan bir adamdı. Görüşmelerde benden destek arıyor, karısına dönüp ben sana demedim mi şekerim çocuğa böyle davranılmaz diyor, sonra da bana dönüp doktorcuğum anlatamıyorum ki, dinletemiyorum ki diye yakınıyordu. Sanatçılığı dışında oğluna örnek olabilecek bir erkek özelliği yoktu. Baba karikatürü denebilecek kadar silik bir insandı. Bir gün baba eve geldiğinde Murat'ı annesini yere yatırmış saçından çeker buldu. Anneyi oğlunun elinden kurtaramadı. Babası çektikçe Murat annesinin saçını asılmış, anne babaya uzak durması için yalvarmıştı. Gürültüye komşular yetişmiş, onlar da anneyi kurtaramamıştı. Baba telefona koşarak beni aramış, ne yapmaları gerektiğini sormuştu. Ben de Murat'ı telefona çağırmalarını söylemiştim. Murat annesinin saçını bırakmadan telefona gelmişti. Murat bu ne saçmalık, annenin saçını bırak da gel konuşalım deyince hemen bırakmıştı. Ortaokulda Murat arkadaş edinmeyen, alay edilen, dışlanan, tuhaf ve ayrıksı bir çocuk olarak tanınıyordu. Bir itiş kakış sırasında parmağı kırılmış ve kemanı bırakmak zorunda kalmıştı. Bu olaydan sonra Murat'ta bunaltılar, korkular, öfke patlamaları belirdi ve okula çok düzensiz gitmeye başladı. Evin bir odasını yılanlar, fareler, tavşanlar ve başka birçok hayvanla doldurarak hayvanat bahçesine çevirdi. Kokudan durulmayan bu odada saatlerce kalıyor, kendisince deneyler yapıyordu. Liseyi birkaç yıl gecikmeyle bitiren Murat evde iyice Ali Kıran baş kesen olup çıktı. Annesine sövüyor, üstüne yürüyüp dövebiliyordu. Motosikletle başıboş dolaşıyor, kabadayılık gösterileri yapıyordu. Oysa çok ürkek ve korkaktı. Yanında boy boy bıçak taşıyordu. Murat girdiği yüksek okulu bitiremedi. Benim burada işim ne diyerek okulu bıraktı, asalak yaşamını sürdürmeye başladı. Bir gün oyuncak için tutturan bir çocuk gibi "Ben evlenmek istiyorum, bana bir kız bulun" diye diretti. Sonunda eve bir gelin getirildi. Çalışmak istiyor ama bulunan hiçbir işi beğenmiyor, kendine layık görmüyordu. Başı sıkıştıkça beni arıyor, sonra birkaç ay ortadan kayboluyordu. Evliliğinde cinsel doyumsuzluk çekmekten yakınıyordu. Bütün amacı Avrupa'ya gidip oraya yerleşmekti. Anaya babaya tek evlerini satıp onu Avrupa'ya göndermeleri için işkence ediyordu. Murat yurt dışına çıkamadı ama sonunda yabancı bir kızla evlenerek din değiştirdi, Hristiyan oldu. Onu son gördüğümde gene bunalımlar içindeydi ve kimlik arayışı sona ermemişti. Türk göçmen, işçi aileleri ve gençler. Azınlıklar, göçmenler ve özellikle onların ikinci kuşak çocukları kimlik bunalımını en yoğun biçimde yaşarlar. Avrupa'da yaşayan göçmen işçi ailelerin büyük çoğunluğu kırsal yörelerden gelen okuması yazması kıt ana babalarla onların çocuklarından oluşur. Ana yurdunda büyük kent yaşamının bile yabancısı olan bu aileler kendilerini birdenbire teknolojik gelişmenin doruğuna varmış bir ülkede bulurlar. Bu, dilini bilmedikleri, yaşam biçimi, gelenek ve görenekleri bambaşka bir ülkedir. Dili öğrenmekte güçlük çektikleri gibi öğrenmek için bir çaba da göstermezler. Çünkü kendilerini ne kadar uzun kalsalar da geçici bir işte çalıştıklarına ve er geç ana yurda döneceklerine inandırmışlardır. Para getiren sürekli bir iş ve alışverişe yetecek söz dağarcığı yeterlidir onlar için. Bir de görüşebilecekleri birkaç Türk ailesi varsa sıla özlemini birlikte paylaşır, birlikte gidermeye çalışırlar. Kentin ortasında otursalar da bu yeni kültürün dışında ve kıyısında yaşarlar. Avrupalının oturmadığı eski mahallelerde kümelenir ve dayanışma içine girerler. Kendi öz kültürlerinden küçük adacıklar oluştururlar. Giysileri, yemekleri, alışkanlıkları ve zevkleriyle eski yaşam biçimlerini sürdürürler. Kendi açtıkları kahvelerde toplanır, çocuklarını Kur'an kursuna gönderir, mescitlerde birlikte namaz kılarlar. Yeni kültüre uyum esneklikleri olmadığı için kendi benliklerine daha sıkı sarılmak gereksinimi duyarlar. Yeni kültür içinde eriyip kaybolmak korkusunu bilinçaltında duyar, kendi geleneklerine ve özellikle dinlerine koruyucu bir zırh gibi sarılırlar. Avrupalının parası dışında hiçbir özelliğinden etkilenmemeye çalışır, çalışma düzeni dışında tüm kültür etkisine kapalı kalırlar. Bu tutum bir güçlü savunma biçimidir ve kimliğini koruma içgüdüsünden kaynaklanır. Avrupalıya benzemeye çalışarak kabul göremeyeceğini anlamaktan gelen bir direnme ve baş kaldırma biçimidir. Geleneksel ve tutucu bir kesimden gelen baba ve anne, çocuklarını bu yeni kültürün kötü etkilerinden esirgemeyi bir görev bilir. Bu nedenle kızını okula göndermez, gönderse de yüzme dersi almasına karşı çıkar. Almanya'da Hollandalı çocuklarla arkadaşlık etmesini istemez. Avrupalı komşuların küçümseyici tutumlarına, dışlamalarına karşı kendi çocuğunu korumaya çabalar. Çevrenin kuşkulu ve ön yargılı tutumuna karşı tetikte tutar. Özellikle kız çocuğuna açık saçık gavur kızlarından uzak durmasını öğütler. Bu ortamda bile yuvaya ilkokula giden bir işçi çocuğu çevresiyle oldukça iyi uyum sağlar. Hiç değilse yabancı dili ana ve babasından daha iyi konuşur. Yabancı kültürü daha yakından tanır, özelliklerini benimser. Ana yurt kültürü içinde yoğrulmadığı için çevre etkisine ana babası gibi kapalı değildir. Baba evinde başka, çevrede ve okulda başka davranmayı öğrenir. Bu iki kültürü birbirine karıştırmamaya özen gösterir. Bunun yanında okulda göstereceği başarı sınırlıdır. Çünkü bir azınlık topluluğundan gelme esmer, kara saçlı, kara gözlü bir çocuk olarak göze batar. Başarması beklenmez, uyum bocalamaları yetenek eksikliğine yorulur. Dili öğrenmesi için bir iki sınıf geriden başlatılır. Aslında sıkı ve elemeci bir eğitim sistemi içinde ilkokulu bitirmesi bile büyük başarıdır. Çıraklık eğitimini hak kazanabilmek için 9 yıl eğitim görmesi gerekir. Ergenlik çağını yabancı bir kültürde yaşayan ve gençliğe adım atan bir işçi çocuğunun durumu daha da zorlaşır. Okulda başarısız olan büyük çoğunluk için sokakta sürtmekten, kendi durumundaki hemşeri çocuklarla çeteler oluşturmaktan başka seçenek yok gibidir. Yabancı ortamda büyüyen gencin kimlik bocalaması daha yoğun geçer. Bir yanda tutucu, baskıcı ve geleneksel dar yaşamını sürdüren ailesi, öte yandan her türlü kolaylığı, olanakları ve cazip yanlarıyla çevresi vardır. Bu çevreye girmek, nimetlerinden yararlanmak, o çevrenin bir üyesi olmak ister. Bu noktada ailesiyle çatışmaya girer. Ana baba yabancı müzik dinleyen, yabancılar gibi giyinen, Türkçeyi Alman ağzıyla konuşan çocuklarının kendilerinden koptuğunu görür. Ancak korkutma, dayak ve baskıdan başka kullanabilecekleri bir silahları yoktur. Genci denetlemekten de, yöneltmekten de yoksundurlar. Evdeki baskı oranında gencin de tepkisi artar. Öte yandan çevrenin itmesi, horlaması, ırkçı tutumları sürmektedir. Genç kendini evden kopmuş hissetmekte ama çevreyle de tüm çabasına karşın kaynaşmadığını görmektedir. Yabancı kültüre girebilmek için aralık kapılar arar. Okul kapısı kapalı olduğuna göre başka kapılara gitmek zorundadır. Karate, judo, boks ve futbol gibi spor dallarında şansını dener. Bu yol yalnız başarı için değil, düşman çevreye karşı kendini savunmak için de uygun bir yoldur. Kimi genç de robot dansı, disko dansı gibi dallarda yetenekli olduklarını kanıtlayarak kendilerini kabul ettirmeye çalışırlar. Kaçak olarak çalışıp para kazanabilenler paralarını içkiye, uyuşturucuya veya pek bol olan tüketim maddelerine yatırırlar. Arkadaş kümeleri onların rahat ettikleri tek yerdir. Kendi gibi öz kültüründen kopmuş, eviyle çevresi arasında kimliğini bulmaya çalışan arkadaşlarıyla dayanışmaya, yazgı birliğine girerler. Bağlaştıramadıkları iki kültürün dışında yoz, kırma bir kültür oluşturup orada tutunmaya çabalarlar. İkinci kuşak birinci kuşaktan daha çetin koşullarda yaşam savaşı verir. Darlık, yokluk ve sıkıntı içinde değillerdir ama kimlik yoksunluğu çekerler. Gençliğin olağan bocalamalarını daha fırtınalı bir biçimde yaşar, sonuçta da bir çıkış yolu bulamazlar. Aileden kopmanın sancısını çekerler ama toplumda da bir yer sağlayamamanın bunalımını yaşarlar. Tutunacak sağlam değerler de geliştiremezler. Başı bağlı evinde oturan bir genç kızı bu yozlaşmadan korumak belki daha kolaydır ama genç erkekleri evde tutmak zordur. Bunlar kendi kültürlerine sırt çevirmiş görünürler ama ana babalarının aşağı konumlarını da benliklerinde duyarlar. Örneğin bir kuyrukta sıra bekleyen yabancı işçiler polisçe itilip kakıldığı zaman ilk ve tek tepki bir gençten gelmişti. Çok iyi Almanca konuşan bu genç birden yerinden fırlamış ve polise bir yumruk atmıştı. Bu şaşırtıcı ve aşırı tepkinin bir anlamı vardı. Bu genç bir bakıma ezilmiş, horlanmış, ana babasının öfkesini içinde duymuş ve öçlerini almak görevini üstlenmişti. Ekonomik durgunlukla birlikte gelen işsizlik, Avrupa'da ırkçı eğilimleri depreştirdikçe buna benzer tepkiler artmakta, gençler daha kolay suça yönelmektedirler. Son yıllarda Türk gençleri arasında saldırganlık, soygun gibi suçların arttığı gözlenmektedir. Batı Berlin'de Türk gençleri çeteler oluşturmaktadırlar. Özellikle kesin dönüşe hazırlanan ailelerin çocuklarında alıştığı çevreden kopmaya karşı direnç, bunun sonucu aile içi çatışmalar, evden kaçmalar, intihar olayları sıklaşmaktadır. Acı ama gerçek olan çocukluğunu ve özellikle ergenlik çağını yabancı kültürde geçiren bu gençlere dönüş düşüncesinin korkunç gelmesidir. Ana yurda dönüş onlar için daha büyük uyum sorunları, daha çok bocalama ve yabancılık duygusu demektir. Genç, Türklüğünü yadsımamakta ama Türkiye'ye kök salmasının daha çetin olduğunu bilmektedir. Türk sürüsü gibi aşağılayıcı sözlere, duvarlarda Türkler dışarı gibi yazılara itilip kakılmaya, en pis işlerde en az ücretle çalıştırılmasına karşın Almanya'da yaşama isteği ağır basmaktadır. Amerikalı zencinin Afrikalı olmakla ünmesi ama Afrika'ya dönmeyi düşünmemesi gibi. Almanya'da kalabilen gençlerin jimnazyumdan üniversiteye basamak olan lise eğitiminden geçme olasılığı %1'dir. Meslek okullarına girebilenlerin oranı ise %10 dolayındadır. Gençlerin geri kalan çoğunluğu için gelecek karanlıktır. İşsizlik nedeniyle kendi babası kadar bile sürekli bir iş bulma şansı yoktur. Böyle bir gencin kendini kanıtlaması, kök salması, bir kimlik bulması çok zordur. Kime yönelteceğini bilmediği bir öfkeyle yüklüdür. Kendi evinde bir yabancı, çevrede de dışlanan, düşmanca davranılan bir azınlık üyesidir. Almanya'daki bir Türk gencinin durumu ile Kaliforniya'da yaşayan ikinci kuşaktan bir Meksikalı'nın çıkmazı şaşılacak benzerlik gösterir. Octavio Paz, Yalnızlık Dolambacı adlı kitabında Pachuca adı verilen bu gencin açmazını çok çarpıcı biçimde anlatmaktadır. Güney kentlerindeki çetelerin çoğu ve bunların Meksika kökenli tayfaları Pachucolar arasından çıkar. Onları dillerinden, davranışlarından ve giysilerinden tanıyabiliriz. Kuzey Amerika ırkçılığının şimşeklerini üzerlerine çektikleri için kendi içgüdüleriyle kurulu düzene karşıdırlar. Ne var ki paçikolar kendi atalarının ulusuna, ırkına da sahip çıkamazlar. Çevresindekilere benzemeye çabalar ancak bu amacı olmayan bir çabalamadır. Paçiko yeniden Meksikalı olmak istemez ama Kuzey Amerikalı ile de kaynaşamaz. Bütün varlığıyla karşı bir güç ya da baş kaldırmacıdır. Paçiko tüm kültürel mirasını yitirmiştir. Dilini, geleneklerini ve inançlarını. Ancak bedeni ve ruhu kalmıştır ona dünyayı göğüsleyebilmek için. Geleneksel kültüründen koptuğu için önce yalnızlık çeken bir yiğit kişiliğine bürünür. Ne geldiği toplumu ne de Kuzey Amerika'yı kabul eder. Kozasından çıkıp ortaya atılması çevresiyle bütünleşmek için değil, yalnızlığına kafa tutmak içindir. Bir tür kendi canına kıymadır bu. Çünkü bu gözü kara çıkışta yok olmaktan başka seçebileceği bir yol yoktur. En derindeki duygularını yine de açığa vurmaz. Toplumun eğlencesi, oyuncağı, kurbanıdır Paçiko. Bir korku ve nefret kaynağı, köleliğin, düzensizliğin ve yasa dışılığın da ta kendisidir. O yıkılması, ortadan kaldırılması gereken kişidir. 3. Gençlikte ruh sağlığı. Gençlik çağının karmaşık ruhsal özellikleri bir arada incelenince ortaya dengesiz ve sağlıksız bir görünüm çıkmaktadır. Sinirlilik, birden tepki gösterme, öfke patlamaları, atak ve düşüncesiz davranışlar, çabuk sevinip çabuk üzüntüye kapılma, içe kapanma ile coşku arasında gidip geliş, bencillik, sayısız kaygılar, güvensizlik, kararsızlık. Bu özellikler bir erişkin kişide toplandığı zaman o kişiye duraksamadan ruh sağlığı bozuk ve uyumsuz bir kişi tanısı konulabilir. Ancak gençlik çağının ruhsal sağlığı ölçütleri erişkin çağın ölçütlerinden değişiktir. Çünkü ruh sağlığı kavramı gelişme dönemlerine göre belirlenen bir kavramdır. Oynadığı vazo elinden alınan 2 yaşındaki bir çocuğun ağlaması, yere yatıp tepinmesi bu çağ için doğal bir davranıştır. Aynı davranışı bir erişkinin göstermesi ise ruhsal dengesizlik belirtisidir. Bu nedenle gençlik çağını değerlendirirken bu çağın ortak özellikleri göz önünde tutulmamalıdır. 2 yaşında bir çocuğun karıştırıcı, tutturucu, inatçı, bencil olması doğaldır. Bu yaşta bir çocuğun yerinden kalkmayan, otur denince oturup kalk denince kalkan bir davranış göstermesi sağlık belirtisi değildir. Bunun gibi gencin çağının özelliklerini belli oranlarda da olsa göstermeyişi sağlıksızlık göstergesidir. Aşırı uysal, ana baba sözünden çıkmayan, hiç tepki göstermeyen, duygusal dalgalanma göstermeyen bir genç için kaygılanmak gerekir. Anna Freud'un dediği gibi bu çağın uyumsuzluğu bir sağlık belirtisi sayılmalıdır. Ana ve babasına hiç sorun çıkarmayan, hiç sürtüşmeye girmeyen, daha çok özgürlük ve hak aramayan bir genç ancak iyi çocuk olarak kalır, büyümez. Ana babasının uydusu olmaktan çıkamaz. Bu nedenle çok uyumlu görünen gençlere olgun kişiler olarak değil, kimlik arayışından korkan, kabuk değiştirmenin sıkıntılarını göze alamayan kişiler olarak bakmak gerekir. Bu gençler uyumsuzluklarını geleceğe saklarlar bir bakıma. Aileden ilk ayrılışta dengelerini yitirip tökezleyebilirler. 18 yaşında bir gence kişiliğini tanımlaması söylendiğinde şu olumlu özellikleri sıralamış. Bazen dikkatli, cesur, akıllı, çalışkan, dost, yardımsever, nazik, sadık, becerikli, titiz, söz dinler, terbiyeli, güvenilir, ciddi, uyanık ve tatlı olurum. Ve eklemiş, bazen de bu saydıklarımın hiçbiri değilim. Bu genç yaşadığı değişken ruhsal durumunu ve çelişkilerini bundan daha güzel anlatamazdı. Aristo gençlik çağını sürekli bir sarhoşluk olarak tanımlarken çok uygun bir tanı koymuş. Sarhoş kişiden ne denli tutarlı ve uyumlu davranış beklenirse gençten de o kadarı beklenebilir. Gençlikteki çelişkileri, dengesizlikleri, duygusal çalkantıları bu nedenle bir hastalık olarak değil sağlıklı bir çılgınlık olarak nitelemek daha yerinde olur. Ruh hekimleri gençliğin ruhsal durumunu, benliğin güçsüzlüğü ve yetersizliği olarak yorumlarlar. Alt benlikten ve çevreden gelen baskılar nedeniyle bocalayan, bir çıkış yolu arayan bir kişidir genç. Bunun için uyum denemeleri yapması gerekir. Önce engelleri aşan, yatağını bulunca durulan bir sel gibidir gençlik. Gençte beliren duygusal bocalamalar ve aykırı davranışlar hep bu yolunu arama denemelerinin sonucudur. Hiç kuşkusuz duygu ve davranış sapmalarının belli sınırlar içinde kalması beklenir. Gençliğini yaşıyor diye gençlerde beliren her aykırı özelliği sağlık göstergesi saymak olanaksızdır. Bir başka görüşte gençlik çağında tüm gelişme dönemlerinin yeni baştan yaşandığı görüşüdür. Genç, tüm gelişme basamaklarında edindiği olumlu olumsuz nitelikleri yeni baştan sergileyerek yeniden harman eder, örgütler bir bütünde birleştirir, yani kendine özgü bir benlik geliştirir. Bunu yapmayan genç, ana baba özdeşimiyle yetinir, gelişme durur. Kişiliğin erken kemikleşmesi diyebileceğimiz bir erken kapanma, foreclosure, bir duraklama olur. Suça yönelmemiş ya da hekime başvuracak ölçüde ruhsal sorunlar geliştirmemiş, ortalama ya da model denebilecek gençler üstünde yapılan araştırma ve izleme çalışmaları, gençlerin ilerideki uyumlarını aydınlatıcı bulgular vermektedir. Örneğin Offer ve Offer, orta sınıftan 73 liseli genç erkeği testler ve görüşmeler yoluyla incelemiş ve 8 yıl boyunca izlemişlerdir. İzlenen öğrenciler en uyumlu ve en uyumsuz bulunanlar dışta tutularak saptanan ortalama gençlerdir. Liseden sonra izlenebilen 61 gençten %74'ü yüksek öğrenime başlamış, %13'ü bir işe girmiş, %13'ü de askere gitmiştir. Psikolojik inceleme sonuçlarına göre bu gençler 3 kümeye ayrılmışlardır. Birinci kümede yer alan %23 gençler oldukça düzgün bir gelişme göstermişlerdir. Bir benzetme yaparsak bu gençler hafif dalgalı bir denizde giden bir gemi gibi yol almışlar, fırtınaya tutulmadan erişkin çağa erişmişlerdir. Bu gençler ana babasıyla önemli çatışmaya girmemiş, toplumun değer yargılarını benimsemiş gençlerdir. Aileleri dengeli, düzenli yaşam süren, ölüm, hastalık, geçimsizlik gibi ciddi sorunları bulunmayan ailelerdir. Genç, sevgi ve güven ortamında yetişmiş ve bağımsızlığı desteklenmiştir. Sorunlar ana baba ile gencin ilişkisini bozmaksızın çözülebilmiştir. Gençlerin davranışı da ana babayı bunaltacak kertelere varmamıştır. Gençlik çağına özgü sayılan bunaltı ve depresyon dönemleri kısa sürmüştür.